Ayrım 23, Nermin Bezmen, Sırça Tuzak, sayfa 297. Selçuk daha yoldayken gözünü karartan, siniri biraz yatıştığı an avukatını aramıştı. Ama Murat'ın cep telefonu kapalıydı. Bürosundan sekreteri mahkemede olduğunu söylemişti. Selçuk bu işi yalnız başına yapıyor olmaktan hoşnutsuz ilk yardım hastanesinde acil girişinin önünde taksiden indi. Şoföre para vermek yerine bekle dedi. Az sonra geliyorum. Siren çalarak yanaşan ambulansı karşılamaya koşan hasta bakıcılara çarparak bağırışıp ağlaşan hasta yakınlarını iteleyerek içeri daldı. Hayatında hiç böyle bir kaosun içine düşmemişti daha önce. Hem Tarık'a hayatına gereksiz sürprizler getirdiği hem Murat'a şu an yanında olmadığı için içinden söverek koridor boyunca karşılaştığı her hastane görevlisinden kardeşinin yerini anlamaya çalıştı. Sonunda tek öğrendiği Tarık'ın acildeki ilk yardımından sonra bir yakını tarafından hastaneden alındığı oldu. Ambulansla özel bir hastaneye nakledilmişti. Tarık, Selçuk'un ikinci durağın Amerikan Hastanesi olduğunu kendi yöntemleriyle anlaması, kendi istediği süratte olmasa da çok uzun sürmedi. Koşarak dışarı çıktı ve o karmaşanın içinde ileri geri arabasına yer bulmaya çalışan taksi şoförüne seslendi. Gazla Amerikan Hastanesi'ne. Trafik sanki onun acelesi var diye özellikle kilitleniyor gibiydi. Ayrıca ilk yardımın kapısından ayrıldıklarından beri bir tek yeşil ışığa rastlamamışlardı. Vali konağına geldikleri zaman sanki bir tam gün geçmiş gibi hissediyordu ve daha yol bitmemişti. Sabırsızlık içinde yine parmağını kemirmeye başlamıştı ki telefonu çaldı. Ekranda gördüğü numara yabancıydı. Ama haber beklediği o kadar insan vardı ki onlardan herhangi biri özellikle Tarık veya Murat olabilir düşüncesiyle hemen cevapladı. Alo, Selçukcuğum. Karşısındaki Fazıl'aydı. Dudakları gerildi. Sinirle sıktığı dişlerinin arasından sessiz bir beddua tısladı. Fazıl'a şu an konuşamayacağım deyip kestirip atmak istedi. Hep meşgulsün Selçuk. Peki dur kapama kısa keseceğim. Birincisi seyahat için gönderdiğim para yine yetmeyecek. İkincisi Gülşah'ın okul taksidi için tekrar aradılar. Selçuk telefonu kapamıştı bile. Vali konağı ile Emlak Caddesi'nin kesiştiği köşede yine kırmızı ışığa takılmışlardı. Trafik tekrar açıldığı saniyede Tarık hastanede tekerlekli iskemleye oturtulmuş, yanında Celal hasta bakıcı tarafından aşağıya indirilmek üzere asansör beklemekteydi. Sabırsız ve huzursuzdu. Asansör sanki o kata hiç uğramayacak gibi geliyordu. Ama geldi. İçindekilerin hayatında hiç görmediği yabancılar olması onu rahatlatmıştı. Gözlüklerini takıp garaja kadar her durakta katları saymaya başladı. Taksi Güzel Bahçe sokağa geldiğinde şoför hastanenin ana kapısına doğru ilerlemek üzereydi ki Selçuk onu uyardı. Hayır, o tarafa değil, garaja girelim. Hastamı alıp çıkacağım. Araba gerisin geriye geldi ve sağa sapıp yokuştan indiler. Otopark girişi için tekrar sola dönecekleri noktada hastanenin servis kapısında yükünü boşaltmış olan su kamyonetinin arka kapıları kapatılmaktaydı. Neyse ki çok uzun sürmedi ve hemen yola koyuldu. O anda Tarık, Celal ve hasta bakıcının yardımıyla Berke'nin kreslerinin arka koltuğuna oturtulmuştu. Celal, Vale'nin kontağını çalışır bıraktığı arabaya gaz verdi ve rampadan yukarı çıkmaya başladılar. Aynı anda diğer rampadan aşağıya Selçuk'un taksisi iniyordu. Paralel iki araba yolunun ortasındaki ödeme noktası aralarına girmişti. Birbirlerini görmeden aksi istikametteki yollarına devam ettiler. Berke'nin cep telefonu çalmıştı. Hemen cevapladı. Her şey yolunda mı Tarık'cığım? Sevindim. Evde her şeyi hazırlamıştı Anber'in. Rahatına bak. Biz de erken dönmeye çalışacağız. Bir ihtiyacın olursa haberim olsun. Haydi canım, hoşça kal. Tarık'ın yoldan Berke'yi aradığı dakikada Selçuk hiddet içinde hastaneden çıkmıştı. Taksiye bindiğinde bir müddet nereye gideceğine, kiminle konuşacağına karar veremedi. Tarık'ın başına gelen her neyse bu defa kendisine haber vermemesi ona son derece tehlikeli gelmişti. Çözemediği bir şeyler oluyordu. Hastane kayıtlarına girip malumat alması mümkün olmamıştı. Hastanın özellikle belirttiği sırdaş isim dışında kimseye bilgi verilmiyordu. Abi olduğunu söylemesine rağmen ısrarları fayda etmemiş, Ancak daha fazla patırtı yapıp dikkat çekmekten çekinmişti. Kendini elinden oyuncağa alınmış çocuk gibi hissediyordu. Hırslıydı, kızgındı ve en fenası mükemmel anı yakalamak için sabrı kalmamıştı. Tarık'ın başına ne geldiğini ve kiminle nerede olduğunu yine en kolay Murat öğrenebilirdi. Onu bulana kadar telefonunu aramaya karar verdi. Şimdilik yapılacak iş güne her şey normalmiş gibi devam etmekti. Eve dönüp duşunu alacak ve fabrikaya gidecekti. Gereğinden fazla vakit harcamıştı zaten. Atiye sokağı dedi şoföre ve sağ elinin işaret parmağını dişlerinin arasına aldı. Aynı gün saat 17.30. Bütün gün bir daha yağmur yağmamış olmasına rağmen önceki gece dinmeyen sağanaktan sonra sanki bütün tabiat birden yazdan kalma rehavetten silkinip artık sonbaharı kabullenmişti. Havadaki koku, renkler, iddiasız sükunet her şey yeni bir takvimi işaret ediyordu. Amber'in arabasını bahçede park etmiş, yolcu koltuğundaki dosyaları ve çantasını toparlamaktaydı. Arabanın kapısını kapayıp seri, zarif adımlarla eve doğru yürüyüp içeri girdi. Tarık'ın yattığı odanın önüne geldiğinde Hadiye dışarı çıkmaktaydı. "Hoş geldiniz Amber'in hanım," dedi. "Ben de şimdi ağrı kesicisini vermiştim Tarık Bey'in. Sağ ol canım." İçeri girdiğinde Tarık elinde bir kitap yatakta uzanmaktaydı. Amber'ini görür görmez "Merhaba," dedi gülümseyerek. Tebessümündeki hüzün Amber'inin içine burktu. "Hoş geldin Tarık'cığım, geçmiş olsun, nasılsın?" Tarık kitabını bırakıp olduğu yerde oturmaya çalıştı. "Sanırım iyiyim." Amber'in başının altındaki yastığı düzeltip ona yardımcı oldu. Sonra yatağın karşısındaki koltuğa oturdu. "İstediğin bir şey var mı?" diye sordu. "Ne isteyebilirim ki? Bebek gibi bakılıyorum." "Onun için buradasın. Keşke daha fazla ilgilenebilsek." "Çok rahatım Amber'in, merak etme." Gözlerinde minnet ifadesiyle bakarak ekledi. "Çok teşekkür ederim. Her şey için." Amber'in uzanıp onun elini şefkatle tuttu. "Bir daha lafını etme. Ailenin anlamı bu değil mi?" Genç adam düşünceli ve kırgın bir ifadeyle mırıldandı. "Sanırım." Amber'in elini ondan çekmeden sırdaş olmaya hazır yumuşacık bir tonla sordu. "Neler oldu Tarık? Benimle paylaşmak istersen hazırım. Ne kadar iyi bir dinleyici olduğumu ve sır sakladığımı bilirsin." Acı bir gülüşle "Bilmez miyim?" dedi Tarık eskileri hatırlayarak. "Sevgili Amber'in, keşke o aptal gençlik sırlarımı yaşadığım zamanlar olsaydı. Her şey ne kadar kolay olurdu." Amber'in durumun tahmininden çok daha vahim olduğu endişesiyle baktı. Sakin bir sesle devam etti. "Tarık'cığım, seni köşeye sıkıştıran, hayatından bezdiren her neyse belli ki paylaşılması ve yardım almanı bekliyor. Gece yarısı o buz gibi suya atlarken ne düşünüyordun?" "Kaza olduğunu söylemiştim. Çok içkiliydim." "Evet, anlattığım buymuş ama şimdi bana gerçek hikayeni anlat lütfen." Amber'in bekleyerek Tarık tereddütle göz göze baktılar. Genç adamın gözlerinde çaresizlik ve utanç pusu dolaştı. Ağrısını çoğaltan derin bir nefesle yüzü buruştu. Bakışlarını ev sahibesinin merakla bekleyen gözlerine teksif etti. "Dinlemeye hazır mısın?" Maslak'taki kaza anından başlayarak eksiksiz anlattığı hikayesini noktaladığında Amber'in bir an ne diyeceğini bilemeden bekledi. Sonra ayağa kalktı. Yatağın ayak ucunda kollarını göğsünde kavuşturup durdu. Şayet Selçuk'un ismi hiç geçmemiş olsaydı tamamen başka türlü düşüneceği olayda bir bit yeneği araması gerektiğini hissediyordu. "Otopsi raporunu kendi gözlerinle gördün mü?" diye sordu. "Hayır, o kadar dehşet içindeydim ki aklıma bile gelmedi. Avukatın kim?" "Daha önceden tanımıyordum. Murat, Murat Arkan." Amber'in tekrar yatağın karşısındaki koltuğa doğru yürüdü ve oturdu. "Hiç duymadım," dedi. "Şirketle ilgisi olduğunu sanmıyorum. Aileyle de. Yoksa bu kadar senedir ismini duyardım ben de. Selçuk'un bir dostu olmalı." "Öyle," demişti. Titremeye başlayan bir sesle "bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacağım?" diye devam etti. Amber'in onun yaşamış olduğu travmanın ağırlığı altında nasıl ezildiğini görebiliyordu. Ayağa kalkıp başını okşadı. "Tamam canım, tamam, her şey yoluna girecek. Çok yoruldun. Yemeğe kadar biraz istirahat et. Bunları düşünmemeye çalış. Eminim bizim de yapabileceğimiz bir şeyler olacaktır." "Ne gibi?" diye mecalsiz mırıldandı Tarık. Anlattığı olaylar onu tekrar yaşamış kadar yormuştu ve az önce aldığı ilaç da tesirini gösteriyordu. "Emin ol, bir şeyler düşüneceğim," dedi Amber'in. Onun başının altındaki fazla yastığı alırken eğilip fısıldadı. "Bana güvenin, için de sana teşekkür ederim." "Ne garip," diye fısıldadı Tarık, yarı uykulu göz kapakları arasından. "Seninle konuşmak beni rahatlattı. Halbuki Selçuk'la bunu paylaştığım zaman kendimi, ruhumu ona satmış gibi hissettim." "Seni çok iyi anlıyorum canım." Kısa, anlamlı bir gülüşle "buna bayılırdı aslında," diye devam etti. "Yani ruhunu satın almaya. Haydi şimdi dinlen biraz." Amber'in Tarık'ın sırrını çözmekten memnun, sessiz adımlarla odadan çıkarken aşağıdan sokak kapısının zili duyuldu. Merdivenlerden inmeye başlamıştı ki antreden Hadiye'nin sesi geldi. "Berke Bey henüz gelmedi efendim. Amber'in hanım evde. Buyurun." Amber'in bu saatte habersiz kimin gelmiş olabileceğini düşünerek merdivenlerden iniyordu ki yüzündeki ifade anında değişti. Salon kapısından Selçuk girmişti. Genç kadın birden bütün sinirlerinin gerildiğini hissetti. Ama özellikle Tarık'la konuştuklarından sonra Selçuk'un aleyhine kuvvetlenen hissiyatını ve endişelerini belli etmemek için büyük bir çabayla ama şaşkınlığını da saklamadan "Selçuk, hoş geldin," dedi ve eleştirel bir sesle ekledi. "Geleceğinden haberimiz yoktu." Basamakların dibine inmişti. İstenmeyen misafiriyle el sıkıştılar. Selçuk onun elini avucu içinde tutmaya çalışırken gözlerini ona dikerek küçük alaycı bir tebessümle cevapladı. "Hoş bir sürpriz olur diye düşünmüştüm." Amber'in Selçuk'un bakışlarını aldırmayarak elini geri çekerken ona meydan okuyucu bir tebessümle baktı. "Berke birazdan gelir. O arada ne ikram edebilirim?" "Aslında Tarık'ı görmeye gelmiştim." Amber'in sinir uçlarının yeniden burulduğunu hissetti. Olduğu yerde durdu. Kafasından son süratle durumu nasıl idare edeceğine dair çare düşündü. Belli ki Selçuk Tarık'ın burada olduğunu öğrenmişti. Aksini söyleyemezdi. Olduğu yerde döndü. Yüz yüze geldiler. "Şu anda uyuyor," dedi inandırıcı bir ses tonuyla. "Ama Berke'yi beklemek istersen..." Selçuk elini Amber'in kolunun üzerine koymak üzereydi ki Hadiye elinde gümüş buzluk salona girince kendini geriye çekti ve "kalamayacağım," dedi. "Eve misafir bekliyorum. Yine de Tarık'ı görmek isterim." Onu engellemenin ancak Tarık'ın aleyhine olacağını hissediyordu Amber'in. Olayı olduğundan daha gizemli bir havaya sokmamak gerektiğini düşündü. "Gayet tabii." Hadiye'ye döndü. "Hadiye, Selçuk Bey'i misafirimizin yanına çıkarır mısın lütfen?" Selçuk hizmetkarın arkasında merdivenlerden çıkarken genç kadın düşünceli bir tavırla izledi. Aslında Tarık'ı uyarmak veya bir yalan söyleyebilmiş olmayı çok isterdi. Ama bütün bunların işi çıkmaza sokup şüphe yaratacağının farkındaydı. Sonunda Selçuk Tarık'ın ağabeyiydi. Genç kadın bundan sonrası için planladığı adımları atmak için Selçuk'u işkillendirmemekten yanaydı. Nasılsa öğrenmişti Tarık'ın burada olduğunu ve emin olmasaydı zaten buraya kadar gelmezdi. Kapı vurulduğunda Tarık henüz dalmakta olduğu uykusunda gözlerini aralamaya çalıştı. İçeri Selçuk girmişti. "Hey küçük kardeş, ne haber?" Tarık bir an için uykuya devam etmek ile ağabeyine ses vermek arasında tereddüt etti. Ama Berke'nin evinde olmasının hissettirdiği emniyetle yüzleşmeye karar verdi. Selçuk'un sanki yaşananlar çok uzakta kalmış gibi sevecen merak içindeki tavrını ilgiyle izledi. Yerinde doğrulmaya çalıştı. Ağabeyi ona yardımcı oldu. Sonra eliyle Tarık'ın yanağına şaka yollu parmak uçlarıyla tokat atar gibi yaptı. "Neler oldu anlat bakalım." Yatağın karşısındaki koltuğu çekerek oturdu. Bacak bacak üzerine atarken alaycı bir tavırla "Hayrola," dedi. "Yollar yetmedi, sulara mı daldın?" Tarık'ın gözlerinde kırgın ve kızgın kıvılcımlar dolaştı. Sadece yutkundu. Hey, alınma küçük kardeş, sesine sözde bir şefkat tonlaması ekleyerek gülümsedi. Bir günde böylesine iki macera, hiç senin gibi birine göre değil. Tarık cevap vermedi, o üsteledi. Katılıyorsun, değil mi? Sonra birden boş ver dedi. Neler diyorum ben? Ardından öne, yatağa doğru eğildi. Nasılsın gerçekten? Aniden kırgın bir ses tonuyla duygusallaştı. Neden bana haber vermedin? Bir önceki derdinde ben yanında olmadım mı? Tarık, Selçuk'un varlığıyla yüreğinin daraldığını, tüm bedeninin adeta kapana sıkıştığını hissediyor ama ona tavır koymaktan da çekiniyordu. Sana ikinci bir problem çıkarmak istemedim diyebildi, inandırıcı olmaya çalışarak. Ama merak etme, iyiyim şimdi, çok iyi bakılıyorum. Selçuk hakim olmaya çalışsa da sinirli bir tavırla koltuktan kalktı. Ellerini pantolon ceplerine sokup olduğu yerde yaylandı. Benim evimde olmanı tercih ederdim. Ardından sarkastik kısa bir gülüş attı. Ama haklısın. Ben de hastalansam Amber'in bana bakmasını tercih ederdim. Tekrar ciddileşerek ekledi. Bu durumda öbür günkü kurula katılamayacaksın herhalde. Öbür gün toplantı olduğunu bilmiyordum ama zaten katılabileceğimi sanmıyorum. Selçuk yatağın ayak ucunda durup mobilyanın üzerine avuçlarını yerleştirdi ve yatağa doğru hafifçe eğilerek konuştu. Bunu tahmin etmiştim. Onun için sana bir şey getirdim. Nedir o? Tekrar kardeşinin yanına doğru yürürken ceketinin iç cebinden bir zarf çıkarıp uzattı. Vekaletname, yönetim kurulunda seni temsil edebilmem için. Tarık bir şey sormak üzereydi ki onu detaylar mühim değil diye kesti. Bana borçlandığını söylemiştin. Hatırlıyorsun değil mi? Tarık kendisine uzatılan zarfı aldı. Ne cevap vereceğini bilemiyordu. Nedir oyumu bu kadar gerekli yapan diye sordu. Sanırım holdingin ve ailenin geleceği açısından oldukça önemli bir toplantı olacak ve tabii mücadele de olacaktır. Suni bir gülüşle dudakları yayıldı. Ama tabii senin hiç tereddütsüz benim yanımda olacağından eminim. İçim rahat. Tarık cevap vermedi. Değil mi diye üsteledi Selçuk. Şu an çok yorgunum Selçuk. Bunu sana sonra gönderebilir miyim? Selçuk bir an dudaklarını büzüp düşündü. Hayır, aslında vekaletnameyi hemen alıp gitmek istiyordu ama inatçı bir tavır koymaktan çekindi ve anlayışla gülümsedi. Tabii, ne zaman kendini iyi hissedersen, yeter ki toplantıdan önce elimde olsun. Tarık gerçekten kendisini az önce olduğundan daha yorgun hissediyordu. Bir an evvel uyuma ihtiyacıyla gözleri kapanıp açıldı. Haydi, seni bırakayım artık, dinlen dedi abiyi. İyi bakıldığını biliyorum ama bir şeye ihtiyacın olduğu takdirde ben de yanındayım, biliyorsun. Ararım yine. Tarık onun gidiyor olmasından büyük bir huzur duyarak gülümsemeye çalıştı ve eliyle güle güle işareti yaptı. Selçuk kapıdan çıkmadan dönüp duruma gösterdiği ehemmiyeti bir kez daha belirtti. Ben yine bu olanlardan halihazırda bilenlerin dışında kimseye bahsetmeyeceğim. Haberin olsun. Sanırım sen de saklı kalmasını istiyorsun. Tarık sadece başını salladı. Selçuk'un odadan çıktığını ve kapının kapandığını gördüğünde gerilmiş olan bedeni gevşedi ve kendisini nihayet uykuya teslim etti. Aynı saatler Ayazağa tesisleri. Lal, binicilik kıyafetleri üzerinde atıyla beraber boksuna doğru ilerlerken bir elinde cep telefonu Amber'inle konuşmaktaydı. Sana gerektiği kadar yardımcı olamıyor muyum ablacığım? Çok üzgünüm. Merak etme, sen şimdi sadece yarışmalara konsantre ol. Nasıl gidiyor hazırlıkların? Çok iyi ama açıkçası korkuyorum abla. Çok çetin geçecek. Çok heyecanlıyım. Eminim her şey yolunda gidecek. Moralini bozma. Zaten sesin hiç de korkuyor gibi gelmiyor kulağıma. Amber'in kız kardeşini telefonda bile ruh halini çözecek kadar iyi tanırdı. Onun heyecanında yarıştan başka bir şeylerin olduğunu sezinlemişti. Nitekim Lal içini dökmekte gecikmedi. Ablacığım, sana söylemek istediğim bir şey var. Hattın diğer ucundan Amber'in tatlı gülüşü duyuldu. Söyle bakalım, şu büyük heyecanın gerçek sebebini anlayalım. Lal kapıyı açıp hayvanı içeriye alırken sesini kısarak konuşmaya devam etti. Çok hoş biriyle tanıştım. Gerçekten çok muhteşem biri. Nerede tanıdın o muhteşemi? Burada kulüpte. Tanıyor muyuz? Hayır, tanımıyorsunuz. Ben de çok yeni tanıdım. yeni üye olmuş. Ama orada tanıyan birileri olmalı. Hayır, bizimkilerden hiçbiri tanımıyor. Amber'in işkillenmişti. Lalcim, bir evvelkine benzemesin yine. Hayır, bu gerçekten mükemmel biri. O kadar nazik ve o kadar tatlı ki. Lalcim, bu kadar methetmek için çok acele davranmıyor musun? İnan, mükemmel biri. Ne zaman tanıyacağız bu mükemmel insanı? Daha bir şey yok aramızda, sadece selamlaşıyoruz. Alemsin Lal, sen iflah olmaz bir romantiksin. Lütfen temkinli ol. Merak etme ablacığım, haydi görüşürüz. Seni çok öpüyorum. Ben de canım, hoşça kal. Lal telefonu kapayıp cebine koydu. Atanın terini silerken hayvanın sırtını, yüzünü okşadı. Pegasus oğlum, harika iş çıkardık bugün. Biliyor musun, çok şanslıyım senin gibi bir atım olduğu için. Sen ve ben, harika bir ekip olacağız oğlum. Lal'in atıyla konuşması tok, genizden gelen tiyatral bir erkek sesiyle kesildi. Bu sözleri kıskanabilirim. Lal başını çevirdi. Kapıda binici kıyafetleri üzerinde duran erkeği görünce yüzüne gülümseme yayıldı. Bir atı mı kıskanacaksınız diye sordu mahcubiyet ile heyecanı karışmış bir tavırla. Sizin sevginizi kazanmışsa bir atı dahi kıskanabilirim. Lal gülümsedi. Ama o benim ortağım. Beraber kupa alıyoruz. Erkek box'tan içeri iki adım atıp Lal'in yanı başına kadar geldi. Pegasus huylanmıştı. Kişniyerek yerinde ileri geri hareket etti. Genç kız hayvanın okşayarak yatıştırmaya çalıştı. Dur oğlum, yavaş. Erkek atın tam karşısında durarak yularından tuttu ve hayvanın gözlerinin içine bakıp bekledi. Lal, onun adeta hipnotize eder gibi bakan gözlerini ve hayvan üzerindeki tesirini hayretle izledi. Pegasus birkaç kez daha huysuz sesler çıkarıp başını kaçırdıktan sonra teslimiyet sesiyle sakinleşti. Sizi sevdi dedi Lal. Sevdi mi bilmem ama kabullendi. Hayret yabancıları yaklaştırmaz yanına. Onun için artık bu yabancılık sınırını kaldırmamız gerek. Tekrar box'ın kapısından çıkarken dönüp sordu. Ortağınızla işiniz bittiyse bana da biraz vakit ayırabilir misiniz? Belki bir kadeh içki içeriz. Bilmem ki derken saatine baktı genç kız. Ama karşısındakinin fazla naz çekeceğine ihtimal vermediğinden hemen makul bir bahaneyle cevapladı. Sanırım bir kadeh içkiye vakit ayırabilirim. Bu mühim bir aşama diye gülümsedi erkek. Sesinde derin, sıcak, insanı içine çeken bir tonlama vardı. Sizi bir saat sonra Ritz'in barında bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Alnının iki yanını süsleyen kır perçemleri parmaklarıyla tarayarak arkaya doğru attı ve Lal'in içini eriten bir tebessümle dönüp gitti. Genç kız eliyle yüreğini tutarken kendi kendine gülümsedi ve heyecanla dudaklarını ısırdı. Arkasından bakarken beyaz atlı prensini bulduğunu düşünüyordu. Murat Arkan bu bakışla sanki çağrılmış gibi durdu ve geriye dönüp kendisini seyretmekte olan Lal'e elini sallarken göz kırptı. Sonra dudaklarında aynı kendisinden emin sakin tebessüm yoluna devam etti. 23. ayrımın sonu, sayfa 308.